seçim sonuçlarıyla Mehmet Şimşek'in Türkiye'deki kariyeri arasında bir bağlantı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Hani hep Ekrem İmamoğlu tarafından bakıyoruz. Bana soracak olursan bu seçimin sonuçları 2028 için birden fazla Cumhurbaşkanı adayı çıkartabilir muhalefet tarafında. Birisi Twitter'da yazmış, Teoman'ın müziği bıraktım açıklaması neyse, Erdoğan'ın da son seçimim açıklaması odur.
Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü Mesele Ekonomi yayında konuğumuz İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuk'u. Can, merhaba, hoş geldin.
Hoş bulduk Semih. Selamlar.
Uzun zaman oldu genel seçimlerden sonra. Nasılsın, nasıl geçiyor?
İyi geçiyor. Daha sakin bir seçim dönemi var. Tabii her yerde seçim olduğu için yani 973 tane ilçe var, 81 tane il var. Dolayısıyla böyle her ilin, her ilçenin dinamikleri farklı. Dolayısıyla bir hani genel bir tartışma yürümediği için biraz daha sakin, daha lokal, yerel yürüyor. Ama İstanbul'daki pankartlardan işin
Tabii.
biraz hızlandığını görebiliyoruz.
Evet, İstanbul'da yarışta soracağım tabii. En çok o merak ediliyor, İstanbul,
Evet.
Ankara. Ama istiyorsan önce biraz daha genel bir çerçeve değerlendirelim. Şimdi çok yakın bir zamanda yüksek yoğunluklu bir genel seçim yaşadık. Hatta iki tane oldu. İki tane ardarda seçim oldu. Onun öncesinde 200 sene boyunca yoğun onun temposunu yaşamıştık. Şimdi yerel seçimler biraz daha sakin geçiyor. Sen bu yerel seçim dinamikliğini nasıl görüyorsun? Bu yerel seçime tamam, dediğin gibi her şehrin gündemi farklı. İşte deprem bölgesi var, büyük şehirler var. Onların hepsinin dinamiği farklı. Aday bazında işte ittifaklar var, ittifak olmayanlar var. Ama genel olarak makro seviyede bu yerel seçim dinamikliği nasıl sıralarsın bizim için?
Ya bence üç tane temel konu var bu yerel seçimleri değerlendirirken. Birincisi iki açıdan Mayıs seçimlerinden çok farklı bir ortamda giriyoruz. Birincisi ittifaklar tamamen değişmiş vaziyette. Yani altılı masa zaten kalmadı, onu biliyoruz. Hani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti'nin ayrışmasıyla aslında muhalefet bloğunun kendi başına seçime gittiğini görüyoruz. Karşıda bir Cumhur İttifakı var ama Cumhur İttifakı'nın önemli bir bileşeni olan Yeniden Refah'ın da çok ciddi olarak seçim bölgelerinde aday gösterdiğini görüyoruz. Şöyle bir rakam vereyim. 926 ilçede Yeniden Refah kendi ilçe belediye başkan adaylarını göstermiş. Şimdi evet, AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi yan yana duruyorlar ama Cumhur İttifakı'nın da tamamen bir arada durduğunu söylemek mümkün değil. Ha, Yeniden Refah'ın seçim kazanma şansı var mı? Yani belediye başkanlığı kazanma şansı var mı? Çoğu yerde yok, kabul, ama alabildikleri oy oranıyla aslında dengeyi, özellikle bir önceki 2019'da Millet İttifakı'nın muhalefeti kazandığı yerlerde dengenin tekrar muhalefet lehine oluşmasını sağlayabilirler. Şimdi bu açıdan baktığımızda Mayıs seçimlerinden çok farklı bir yerdeyiz. İttifaklar tamamen değişmiş vaziyette, parçalanmış vaziyette. Bakıyoruz öte yandan HDP'nin, pardon, DEM Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday gösterdiği 421 ilçede aday göstermediğini görüyoruz. Dolayısıyla o da farklı bir dinamik yaratıyor. Birinci unsur bu, bana soracak olursan, yerel seçimlerde ittifakların ve işbirliklerinin çok farklı şekilde tezahür ediyor oluşu. İkincisi Semih, Mayıs seçimlerinden önce yanlış bir değerlendirme olduğunu şimdi anlıyoruz. Ekonominin seçim sonuçlarına çok ciddi etkisi olacağını değerlendiriyorduk. Kendim de bu değerlendirmeleri yapan kişiler arasındaydım. Fakat şimdi Mayıs seçimlerinden, Mayıs 2023 seçimlerinden önce tüketici güven endeksindeki iyileşmeyle şimdi Mart seçimlerinden önceki iyileşmeye baktığımızda çok farklı bir tablo var. Yani Mayıs seçimlerinden önce çok daha hızlı bir şekilde iyileşen bir tüketici güven endeksi görüyorduk. Şimdi Mart seçimlerinden önce onu görmüyoruz. En kötü yerine Ağustos'ta, yanılmıyorsam Ağustos 2023'te ulaşıyor. Fakat ondan sonraki toparlama, %50 asgari ücret artışına rağmen çok anlamlı bir toparlama yok. Dolayısıyla yani bu açıdan da 2020-2024 seçimlerinin 2023 seçimlerinden farklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hatırlatalım, bir, işbirlikleri ve ittifaklar açısından, iki, ekonomik algı açısından farklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten ekonomik algı açısından gerçekten ters yöne çeken kuvvetleri görüyoruz birkaç aydır. Bir yandan Mehmet Şimşek ve birinci ve ikinci yeni Merkez Bankası başkanları bir program uygulamaya çalışıyorlar para politikası tarafında. Diğer taraftan da seçimle karşı karşıya olan bir hükümet var ve maliye politikasında bambaşka işler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu bir sıkışmışlık var burada ve güven, yani tüketici güvenine Mayıs seçimlerinden olduğu kadar önce olduğu kadar olumlu yansımadığını görüyoruz. Üçüncü mesele ise tabii İstanbul'a geleceğiz ama bütün bu özellikle işbirliği ve ittifaklara baktığımızda ben birçok aktör için bu seçimin esas öneminin 2028 dinamikleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü senaryolara bakalım, özellikle İstanbul ve Ankara üzerinden senaryo çalışmalarını anlamlı buluyorum. Şimdi eğer Sayın İmamoğlu İstanbul'da kazanırsa, ki son 10 gündür yapılan anketler istikrarlı bir şekilde İmamoğlu'nu 2 ila 4 puan önde gösteriyor. Tabii daha hala daha vakit var ve bunların da hata payı içerisinde olduğunu söyleyelim. Ama istikrarlı bir şekilde önde gözüküyor. Şimdi Sayın İmamoğlu kazanırsa seçimi ne oluyor? Bir kere tam mahallede hani bıçkın abiler var ya, maç yaparken gelir ben teksiz hepiniz der. Hani maçın ortasına dalar. Sonunda da yener. Sonuç olarak eğer İmamoğlu muzaffer ayrılırsa bu seçimlerden, ben teksiz hepiniz senaryosunda karşı tarafa da konuşabilen ve birleştirici bir figür olarak artık rüştünü kesin bir şekilde ispat etmiş oluyor. Net bir şekilde daha doğrusu ispat etmiş oluyor. Dolayısıyla 2028 için kuşkusuz çok önemli bir aday haline geliyor. Öte yandan ama Ankara'da da sessiz sessiz bir şeyler oluyor. İstanbul'a çok odaklandığımız için oraya çok bakmıyoruz. Sayın Mansur Yavaş'ın ciddi bir farkla seçimi alacağı bir durum söz konusu. Ve ben bu fark olursa gerçekten 2028'e giden yolda, 2028'e yaklaştığımızda daha doğrusu, Sayın Yavaş'ın şu ana kadarki sadece Ankara'nın işleriyle konuşurum, ilgili konuşurum, ulusal meselelere girmem stratejisinden uzaklaşacağını ve 2028 için başka hedefleri, planları, başka bir matematiği olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla hani hep Ekrem İmamoğlu tarafından bakıyoruz, muhalefeti tarafından bakıyoruz. Bana soracak olursan bu seçimin sonuçları 2028 için birden fazla Cumhurbaşkanı adayı çıkartabilir muhalefet tarafında. İktidar tarafına baktığımızda ise Semih, yeniden refahın örneğin stratejisini tamamen 2028'de masada daha kuvvetli bir şekilde oturmaya üzerine olduğunu görüyoruz. Keza İyi Parti'nin de öyle olduğunu görüyoruz. Şimdi İyi Parti'nin biraz oy kaybettiği doğru ama şunları da unutmamak lazım. Hala da Türkiye'de 81 ilde örgütlenmesini tamamlamış nadir partilerden, 3-4 partiden bir tanesi. Dolayısıyla ve Türkiye'de hala daha AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber olmak istemeyen bir milliyetçi seçmen var. Seküler diyebilirsiniz veya diyemezsiniz ama böyle bir 15'lik kitle olduğunu görüyoruz. Buraya oynayan partiler var. Kim? Başta İyi Parti, sonra Zafer Partisi. Belki biraz Memleket Partisi'ni buraya koyabiliriz. Onun yanına belki eğer Yavuz Ağaralioğlu örneğin parti kuracağı söyleniyor, o bir parti kurarsa onun oraya oynayabileceğini düşünebiliriz. Ama baktığımızda yani o kitleye şu anda en rahat oynayabilecek ve 2028'e iddiasını sürdürebilecek partilerden bir tanesi İyi Parti olduğunu görüyoruz. Keza Yeniden Refah da bu seçimde belediye başkanlığı kazanamasa da, ki bir iki ilçede kazanabilir, ülke çapındaki oylarını Mayıs'ın üzerine çıkartarak 2028'de pazarlık masaları tekrar kurulduğunda daha kuvvetli bir şekilde oraya oturmak istiyor. Dolayısıyla bu üç şeyde ana eksende ben değerlendiriyorum 2024 seçimlerini.
Yeniden Refah ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Yeniden Refah'ın güçlenmesi ve hatta belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tahminin ötesinde bir zorlayıcı, denklemi zorlayıcı olmasının esas sebebi ideolojik mi sence, yoksa ekonomik ve işte daha günlük politik şey konular mı?
İkisinin bir kombinasyonu. Sonuçta milli görüş, yani bu ülkenin siyasi tarihinde yeri olan ve çok tecrübeli bir hareket. Hani yani Fatih Erbakan'ın yaşına bakıp veya siyasi göz önündeki siyasi geçmişine bakıp bir yorum yapmak çok doğru olmaz. Çok tecrübeli bir hareket. Önce bir bunu buraya koyalım. Yani Türkiye'de siyaseti ve toplum dinamiklerini okumayı becerebilen bir hareket. Çok önemli bir siyasetçinin mirasçıları, rahmetli Necmettin Erbakan'ın mirasçıları. Zaten yani Fatih Erbakan ve Yeniden Refah, yani referanslar çok net bir şekilde ortada. Tabii AK Parti'den memnuniyetsiz kitle var. Varsayım neydi şu ana kadar? Muhalefet sol sağ bir araya gelirse bu daha sağdaki muhafazakar seçmeni kendi tarafına ikna edebilirdi. Mayıs'ta bunun yapılamadığını, olmadığını gördük o veya bu nedenle. Dolayısıyla memnuniyetsiz bir kitle için Yeniden Refah daha rahat bir gidiş alanı oluşuyor, bir adres oluyor. Bir de tabii popülist bir tarafları da var, onu da görmek lazım. Evet. sonuç itibariyle herhangi bir iktidar gücü kullanma sorumluluğunda olmadıkları için bazı söylemleri diğer partilere göre daha rahat yapabiliyorlar. Yaşadığımız çağla da son derece uygun buluyorum.
Ekonomist şapkan da var. O yüzden biraz ekonomik kısımda da yoğunlaşmak istiyorum. Şimdi emekliye ve ek zam çok konuşuldu. Ve şunu biliyoruz ki ücretli kesim, sabit gelirler, emekliler, işte ne kadar genişletirseniz genişletin, özellikle büyük şehirlerde oldukça ağır ekonomik koşullar altında yaşıyorlar ve her geçen gün refah seviyesi, hayat standartı da düşüyor. Ve biliyoruz ki işte bu seçiminde ana kitlendiği yer İstanbul ve Ankara. Hatta Adana, Antalya da sayabiliriz tabii büyük şehir ve rekabetin yüksek olduğu yerler. Ama İstanbul ve Ankara üzerinde ciddi bir şikayet var. Ve bu yüzden de emekli ekzam konuşuldu ama Cumhurbaşkanı Erdoğan buna hayır dedi şu ana kadar. Biraz önce söyledin, Mayıs seçimlerinde belki tahminlerin, beklentilerden farklı bir sonuç çıkması en önemli sebebi ekonomideki durumun tam iyi okunamamasıydı. Belki makro göstergeler bozuluyordu, ekonomiye tahribat veriyordu ama sonuçta vatandaş nezdinde bir alım gücünde söylendiği kadar büyük bir düşüş yaşanmadı o dönemde. Ama şimdi yaşanıyor. Sence niye Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler üzerinde bir adım atmadı? Veya bundan sonra İstanbul'daki dediğin gibi İmamoğlu'nun biraz önde olduğu seçimi ters döndürmek için sence ekonomide büyük bir adım atabilir mi?
Son sorundan başlayayım. Ekonomide büyük adım atacak zaman kalmadı bana soracak olursan. Resmi kanallardan atılacak adımların etkisini seçime kadar görmemiz mümkün değil. Yani bu saatten sonra atılacak adım, çantana koyacaksın parayı, para dağıtacaksın. Yapabiliyorsan eğer öyle bir gücün, öyle bir kaynağın varsa. Onun dışında ben pek bir adım görmüyorum açıkçası. Neden yapmadı? Şimdi bence Mayıs seçimlerinden sonra neden bu politika tercihlerine geçildiğini iyi değerlendirmek lazım. Yani mevcut politikayı temelde Sayın Erdoğan'ın desteklemediğini biliyoruz. İstemediğini de biliyoruz. Ama ekonominin de iktisat politikasında öyle bir özelliği var ki matematiğin kurallarıyla çatışamıyorsunuz işte. Yani sonuna gelmiştik. Bu adımların atılması gerekiyordu. Mayıs'tan bu yana biraz alan sağlandı ama işte yabancılar geliyor, konuşuyoruz yani özellikle Londra'daki ve New York'taki yatırımcılar buraya geliyorlar ve işte Eylül-Ekim ayı gibi yediğimiz yemeklerde konu hep şuydu, ya başlandı ama devam eder mi, başlandı ama devam eder mi? Çok ciddi bir güven sıkıntısı vardı. Hatta şeyi de biliyoruz açıkçası, yani asgari ücretteki artışın Sayın Mehmet Şimşek'in anlaştığı ve öngördüğü düzeyde düzeyin üstünde olduğunu da biliyoruz. Zaten kendisi de demişti biliyorsun, enflasyon beklentisine, enflasyona göre değil, enflasyon beklentisine göre, hedefine göre daha doğrusu artışlar olacak demişti. O izlenemedi. Ama bir yandan işin vehameti devam ediyor. Yani makrodaki sıkıntı devam ediyor ve emekliye verilmeyen bu artış aslında bir politika tercihiyle alakalı değil, bir mecburiyetle alakalı. Ve aslında ben bunun da 2028'le alakalı olduğunu düşünüyorum. Evet, yerel seçimler tabii ki çok önemli. İstanbul tabii ki çok önemli. Fakat daha önemli olan 2028'e gelmeden önce enflasyonun düşürülmüş, makronun dengelenmiş ve daha anlamlı bir büyüme patikasına girmiş bir Türkiye olduğunu düşünüyorum ben Erdoğan perspektifinden bakınca. O nedenle yani bu emekliye artışı evet seçim perspektifinden baktığında anlamsız geliyor ama 2028 perspektifinden baktığında bana çok da anlamsız gelmiyor.
Evet. Teşekkürler. Şimdi biraz spekülatif soruya geçeceğim. Kusura bakma. Peki. Bundan sonrasıyla ilgili. Şimdi seçim sonuçları Mehmet Şimşek'in geleceğini belirler diye yorumlayanlar var. Sence seçim sonuçları Mehmet Şimşek'in geleceğini belirleyecek mi? Yoksa dediğin biraz önce çizdiğin gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rotası net mi?
Ben Erdoğan'ın rotasının net olduğunu düşünüyorum. Seçim sonuçlarıyla Mehmet Şimşek'in Türkiye'deki kariyeri arasında bir bağlantı olmadığını düşünüyorum açıkçası. Şu başka bir soru. Zor bir program öneriyorlar. Zaten bunun böyle olacağını biliyorduk. Bunun uygulaması ne kadar başarılı olur? Başka bir konu. Yani seçim sonuçlarıyla alakalı bir şey değil. Ama ben Mehmet Şimşek'in dediğim gibi Türkiye'deki kariyerinin akıbetini seçimlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani yerel seçimlerle alakalı olduğunu düşünüyorum. 2028 seçimleriyle alakalı olduğunu düşünüyorum.
Peki yine 2028 seçimleriyle ilgili. Erdoğan son seçim dedi. Gerçi arkasından AK Parti üst düzey yöneticiler bunu farklı şekilde açıkladı, yorumladı. Erdoğan son seçim mi sizce? Sence gerçekten bu seçim? 3 hafta, 2 hafta gerçekten. Sonraki seçim. Bir de referandumda tabii de bununla birlikte değerlendirsen senin referandum sandığı gelecek mi önümüzde sence?
Şimdi birisi Twitter'da yazmış, kimdi hatırlamıyorum ama oradan ödünç alayım bu benzetmeyi. Yani Teoman'ın müziği bıraktım açıklaması neyse Erdoğan'ın da son seçimim açıklaması odur.
Güzelmiş.
Velhasıl kelam Teoman müziği bırakmamıştır. Sayın Erdoğan'ın da son seçimi değildir bence.
Peki referandum mu yoksa erken seçim mi gibi bir çözüm sence daha olası?
2026'ya kadar herhangi bir sandık bahsinin geçmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü başka bir öncelik var burada. Çünkü sandık demek sıkı politikadan feragat etmek zorunluluğunu getiriyor. Yani maliye politikasının ister istemez gevşemesini getiriyor. Dolayısıyla ben bu seçimden sonra en az 2 sene sandığın gölgesi olabilir ama kendisinin çok uzakta olacağını düşünüyorum. Arada sırada bu tartışmalar biliyorsun canlandırılıyor, test ediliyor bazı konular ama ben sandığın kendisinin uzakta olduğunu düşünüyorum. Çok spekülatif olur. Ha şunu da söyleyeyim. Evet, Erdoğan'ın akli ve fiziki sağlığı el verirse ben 2028'de kesinlikle aday olmak isteyeceğini düşünüyorum. Bunun için de bir anayasal değişikliğe ihtiyaç olduğu bariz. Bu tartış artık Mayıs öncesi gibi tartışılabilecek bir konu değil. Ama bütün bu konuların 2026 içerisinde şekilleneceğini düşünüyorum. Ve bir anayasa, muhtemelen anayasa değişikliğinin de sadece Erdoğan'ın 3. dönemiyle ilgili alakalı değil, birçok konuyu kapsayacağını düşünüyorum. Şunu da unutmayalım. Yanılmıyorsam Ömer Çelik bundan 3 hafta önce bir açıklama yaptı. Dedi ki 2011 yılında dedi Anayasa Uzlaşı Komisyonu vardı biliyorsun. Orada 61 mi 64 madde üzerinde zaten parti mutabık kalmıştı. Onun üzerine 20-30 madde daha eklenip 80-90 maddelik bir değişiklik yapılabilir dedi. Şimdi o ne demek? Bu işi mecliste uzlaşıyla da çözebiliriz. Zin aslında sinyali. Ha değişik olan ne tabii? 2011'de hangi partiler vardı o komisyonda? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi vardı ve meclisteki temsillerin temsil oranlarından bağımsız olarak Anayasa Komisyonu'nda eşit temsil edilmişlerdi. Şimdi o maddeler gelirse Milliyetçi Hareket Partisi örneğin o zaman anlaşmış olsa bile bugün HDP ile döneminde anlaştığı, mutabık kaldığı maddeler konusunda ne düşünür, nasıl bir söylem içine girer? Onu bakacağız tabii ama şu anda biraz spekülatif tarafın çok ucuna gittik.
Son olarak şunu sorayım. Şimdi yine spekülatif olacak. Biraz önce söyledim. Mansur Yavaş da 2028'de muhtemelen Cumhurbaşkanı adaylarından biri olma ihtimali var. Onu anlıyoruz, onu görüyoruz. En azından bugün itibariyle. İmamoğlu'nun kaybettiği ve Mansur Yavaş'ın büyük bir çoğunlukla kazandığı, ciddi fark kazandığı bir seçim olursa muhalefetteki o iki önemli figürün, çünkü biliyoruz Mayıs seçimlerinden önce de birçok tartışma bu iki isim üzerinden yürüdü esasında. Mansur Yavaş'ın burada öne çıkacağını düşünüyor musun? Öyle olası bir böyle bir sonuçta İstanbul'un kaybedip şeyin kazanılması durumunda Ankara'nın. Yoksa İmamoğlu yine de devam eder mi siyasi yolculuğuna? Yani eder zaten de güçlü bir şekilde eder mi?
Güçlü bir şekilde devam etmenin yolunu arayacaktır. Yani günün sonunda şunu unutmamak lazım. Evet Mansur Yavaş 2014'ten beri Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak seçimlere giriyor Ankara'da ama kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç dinamiklerinden çıkmış biri değil. Dolayısıyla 2028'e giderken Cumhuriyet Halk Partisi öyle ya da böyle kendi dinamiklerinden gelişen bir adayın etrafında birleşecektir. O da kazansa da kaybetmese de şu anda en kuvvetli isim Sayın İmamoğlu olarak gözüküyor. Eğer İstanbul'u kaybederse Sayın İmamoğlu nasıl o noktaya gelir? Hangi kanal üzerinden gelir? İşte genel başkanlık mı olur, başka bir şey mi olur? Orada yorum yapmak için erken çünkü yerel seçim sonuçlarının Cumhuriyet Halk Partisi için ne anlama geleceğini de tam bilmiyoruz şu anda. Mesela Antalya kaybedilir gibi gözüküyor ama öte yandan Bursa'yı Cumhuriyet Halk Partisi alabilecek gibi duruyor. Balıkesir'de farkın ciddi olarak kapandığını görüyoruz. İstanbul'da hiç beklemediğiniz ilçelerde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarının iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Yani bunlar Üsküdar, Beyoğlu başta olmak üzere. Dolayısıyla seçim sonunda Ekrem İmamoğlu'nun alacağı sonuç bir yana Cumhuriyet Halk Partisi'nin sonucuyla ilgili genel algı ne olacak? Başarı mı, başarısızlık mı? Onu daha bilmiyoruz.
Çok teşekkür ederiz Can. Çok sağ ol. Vakit ayırdın seçim öncesinde. Genel bir değerlendirme yaptık. Dinamikliğe konuştuk. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere sevgiler.